Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder'le Sosyal Politika Forumu'ndan.
Günaydın Ayşe Hanım.
Günaydın.
Ömer abi bizle birlikte değil, Kopenhag'da. Evet. Bu sebeple ikimiz götüreceğiz programı.
Evet, farkındayım Ömer'in olmadığını.
Ben tekrardan bir hatırlatayım dedim size, değil aslında dinleyicilere daha çok. Dünya Bankası'nın yeni verileri çıkmış anladığım kadarıyla. Geçen hafta da TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri çıkmıştı yoksullukla ilgili.
Evet.
Bunlar arasında sanırım bir bağıntı var değil mi?
Var. Bir de ayrıca Dünya Bankası Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri, ki Türkiye'yi bu grupta ele alıyor Dünya Bankası. Hı hı. O bölgeyle ilgili bir rapor hazırladı, krizin etkisi ve krizden çıkma yöntemleriyle.
Hı hı.
Bunun hemen arkasından dün benim elime geçti. ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü, 2009 yılı için Çalışma Dünyası raporunu yayınladı.
Evet.
Bu yıllık raporlar ve ayrıca Türkiye ile de ilgili de bir iki sayfalık bir şey, özet yayınladı.
Hı hı.
Bu Uluslararası Çalışma Örgütü. Bunların hepsi birbiriyle ilintili. Dolayısıyla hepsini bir arada konuşmamızda fayda var. Ama bundan önce ben başka bir konu hakkında kısa bir şey söylemek istiyorum.
Lütfen.
Çok kritik ve çok zor bir dönemden geçiyoruz malum. Sabahki haberlere de yansıdığı şekliyle.
Hı hı.
Bu DTP'nin kapanma davası mahkemede, süreç devam ediyor ve dün de bir basın toplantısı oldu. Ben katılamadım, dersim olduğu için biraz suçlu hissediyorum kendimi. Onunla ilgili olarak da bir iki cümle söylemek istiyorum. Aslında söyleyeceğim şey şu. AKP kapatılmadığı zaman çok sevindim ben. Benim gibi başka insanlar da çok sevindi.
Hı hı.
Bunun siyasi açıdan çok yanlış bir şey olacağını, kapatılmamasının çok iyi olduğunu düşündük. Ama şu anda düşündüğüm şey, DTP'nin kapatılmasının sonuçları, hem siyasi hem günlük hayatla ilgili sonuçları, AKP kapatılsaydı ortaya çıkabilecek sonuçlardan daha vahim geliyor bana.
Evet.
Çok daha vahim geliyor ve çok endişeliyim.
Dün DTP kapatlamaz inisiyatifi de aslında bunun, evet, altını kalın kalın çizdi.
Evet. Orada olamadığım için, dediğim gibi, biraz suçlu hissediyorum kendimi, dersim olduğu için. Onun için de özellikle bir kere de ben altını kalın kalın çizmek istiyorum. Yani bu gerçekten çok vahim bir sonuca yol açar ve sadece siyasi değil. Dediğim gibi günlük hayatla ilgili ve özellikle hani çocuğu bedelsiz askerlik yapanların günlük hayatı,
hı hı,
otobüs duraklarında bekleyenlerin günlük hayatıyla ilgili çok vahim sonuçları olur. Dolayısıyla hani sosyal politika konusundan da çok bağımsız değil bizim bu programda tartıştığımız şeylerden.
Yani ölenler her iki taraftan da aslında genellikle orta, evet, sınıfın altı dersek, evet, herhalde çok abartılı bir, evet, şey söylemiş olmayız.
Evet. Evet, kime asıl vurduğunu bu ortamın, kimi etkilediğini ve kimin canını yaktığını görmek çok zor değil.
Saat 9.30'dan yani, sonra bu arada DTP kapatılamaz inisiyatifinden iki arkadaşımız da burada olacaklar. Eğer bir terslik olmazsa,
evet,
zaten konuyu biraz daha ayrıntılı da konuşmaya çalışacağız onlarla.
Konunun ayrıntılı konuşulmasında hakikaten faydalı fayda var ve herkesin bu ortamın gerginliğine, duyulan acıya, tabii ölenlerle ilgili bütün bu acıların üstüne çıkıp biraz sağduyuyla düşünmesi çok faydalı olur gibi geliyor bana. Yani, hı hı, hakikaten çok çok kötü bir şey olur. Yani belki de gördüğümüz son yıllarda, son 10 yıllarda en kötü şeylerden biri olur DTP kapatılırsa. Bunun da inşallah herkes farkındadır. İnşallah herkes...
Evet, hakikaten inşallah.
Yani aklı selimle hareket eder. Yani rasyonel düşünceye davet ederken inşallah demek de ayrı bir şey ama yani Türkiye'de yaşıyoruz.
Evet, sonuçta ikisinin dengesi gibi. Ya benim görebildiğim kadarıyla Cemil Çiçek dışında AKP'den ve CHP ve MHP dışında da çevreden pek bir kapatılsın durumu da yok. Sanki dünkü cenazelerde bile gözlerine kamera ve mikrofon tutulan aileler ya konuşmamayı tercih etti ya da çocuklarının ölmesinin iyi bir şey olmadığının altını çizmeyi onlar da tercih ettiler.
İnşallah
durumun artık şiştiği bir nokta diye ümit ediyorum kendi,
evet,
adıma.
Evet. Dediğim gibi bu bizim konularımızdan, bizim bu sosyal politika forumundan, programında ele aldığımız konulardan çok bağımsız değil. Çünkü dediğim gibi kimin canının yanacağı belli. Kimin evet. canının en çok yanacağı belli diyeyim. Herkesin canı yanıyor da.
En nihayetinde yani, ateş düştüğü yeri başka evet, türlü yakıyor.
Başka türlü yakıyor hakikaten. Yani kim otobüs durağında otobüs bekliyor, buradan gitmek lazım. Şimdi başta da söyledin. Gerçekten epeyce bir şeyler yayınlandı bu hafta bizim konumuzla ilgili. Hepsi de birbiriyle ilgili. İlk önce geçen hafta bu TÜİK'in yoksulluk çalışması sonuçları geldi. Bu 2008 yılı için bunlar. Yani krizin etkisinin henüz görülmeye başlamadığı bir dönemin şeysi, istatistikleri, yoksulluk istatistikleri. Ve küçük bir azalma gösteriyordu. Ama iyice küçük bir azalma gösteriyordu. Yoksulluk sınırı altında yaşayanların oranında TÜİK'in istatistikleri. Yani bu nasıl bir şey söyleyeyim size. 17.79'dan %17.11'e bir düşüş. Gıda ve gıda dışı yoksulluk tehdidi altında olan nüfus oranının da görüyoruz. Bir kere bu çok küçük bir şey. Yani bu kadar küçük oynamaların hani yoksulluk azalıyor, artıyor gibi yorumlanması çok doğru değil. İkincisi de dediğim gibi bu 2008 rakamları. Yani 2009'da yayınlayacağı, 2009 için yayınlayacağı gelecek sene TÜİK'in asıl göreceğiz krizin etkisini istatistiklerde, o istatistiklerde göreceğiz. Şimdi bu böyle hafif bir şey var. Düşme var gibi görünüyor. Bana bu da şey geliyor. Çok yani neyi gösterdiğini çok iyi anlamış değilim doğrusu. Yani 2008 yılı içinde şey değil. Çok sebebini söyleyebilecek durumda değilim. Şimdi 2009'da krizin etkisiyle birlikte bu durumun niye değişeceğini görmek çok zor değil. Ve bunu görmek için istihdama bakmak lazım. İstihdamda neler olduğuna bakmak lazım. İstihdamda yaşanan şey hakikaten çok endişe verici bir şey. Ve yani şimdi sanayi üretimi arttı, büyüme oranı yükseliyor gibi görünüyor falan diyerek çok da sevinmemek lazım.
Çünkü, bu rakamlar oraya sanki tam olarak yansımıyor gibi değil mi? Yani %6 civarında bir sanayi büyümesinden bahsediliyor ilk kez krizden beri. İstihdamda böyle büyüme verisi galiba yok.
İş yaratılıyor. Yaratılan işler var. Bir takım şey var. Yani yeni işlerde bir artış var. Ama işsizlik oranında düşüş yok. Yani işsizlik oranındaki düşüşe tekabül etmiyor bu. Çünkü karşılamıyor hani iş şeyine, çalışma hayatına katılanların durumunu karşılamıyor. Dolayısıyla hakikaten istihdamda çok ciddi bir sorun var ve hem Dünya Bankası hem de Uluslararası Çalışma Örgütü buna dikkat çekiyorlar. Buna çok önemli dikkat çekiyorlar. Ve durumun vehametini de gösteriyorlar. 2008 yılında veri elimizde, haklarında veri olan ülkelere baktığımız zaman, yani bütün ülkeler için bu tür veri olmuyor ama verilere baktığımız zaman 20 milyon kadar iş kaybından bahsediliyor. Yani 20 milyon işten çıkarmadan bahsediliyor. Şimdi bu tabii çok büyük bir rakam. Bunun 10 milyonu kadarı gelişmiş ülkelerde, 10 milyon kadarı da Türkiye'nin içinde olduğu gelişmekte olan ülkeler grubunda. Ve bu 20 milyonun 2 milyonu Türkiye'de. Yani Türkiye'deki iş kaybı 2 milyon.
Çok ciddi bir rakam.
Şeysi için, kriz dönemi için. Yani Türkiye kadar çok iş kaybeden ülke çok fazla değil.
Yani bu teğet geçme teorisi galiba bu durumda artık tamamen gündemden düştü.
Yok. Bir şey var. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Türkiye için yayınladığı bir özet var. 2 sayfalık. Sana yolladım dün, geçti mi eline bilmiyorum
evet, evet,
ama.
Evet geçti. Ben de baktım.
Orada bir şekil var. O şekle bakarsan yani Türkiye ile ilgili yani Arjantin var, Brezilya var, Çin var, Meksika var, Rusya var. Güney Afrika var, Türkiye var. Evet. Bu şekilde bu ülkeler var. Bir kere milli gelirdeki düşüşün Türkiye'de en yüksek olduğunu görüyoruz. Hani Rusya'da belki biraz daha yüksek. Rusya'da belki birazcık yüksek ama aşağı yukarı aynı gelir düşüşünü görüyoruz. İkincisi işsizlik istihdamdaki düşüşe baktığımız zaman gene Türkiye'de en yüksek olduğunu görüyoruz bunun. Yani mesela bu ülkeler arasında istihdam düşüşünün Türkiye kadar yüksek olduğu bir ülke yok.
Ben tam da iki tane veriyi birbiriyle karşılaştırıyor burada. Bir bu şu an içinde bulunduğumuz krizi, bir de daha önceki krizleri. Bu teğet lafını tekrar aklıma getiren şey bu veriler oldu tam da. Daha önceki krizlere baktığımızda Türkiye'de neredeyse milli gelirin düşüşü kadar bir işsizlik düşüşü görüyoruz. Bundaysa görece daha az bir düşüş.
Bu açıklıyor ama milli gelirin düşüşü daha fazla olduğu için istihdamdaki düşüş de hiç şey değil.
Evet.
Az bir düşüş değil.
Kesinlikle.
Az bir düşüş değil ve şöyle diyor Dünya Bankası da, Uluslararası Çalışma Örgütü de. İstihdamın kriz öncesi döneme gelmesi gelişmiş ülkelerde 2013'ü bulacak, gelişmekte olan ülkelerde 2011'i bulacak diyor.
Hı hı.
Yani bıraktığımız yerden başlamamız için, ki bıraktığımız yerde de şey yoktu.
Durum hayırlı değildi zaten.
Yani hani tam istihdam halinde değildik.
Hı hı.
Çok iyi bir durum değildi. Kriz öncesi dönemin çok sağlıklı, çok büyük büyümesinden bahsediliyor. Ama o büyüme bile işsizliği ortadan kaldırmıyordu. Hı hı. İşsizlik hala önemli bir sorundu. Ve o halimize geri dönmek için 2011'e kadar gelişmekte olan ülkelerde beklenileceği söyleniyor. Gelişmiş ülkelerde 2013'e kadar.
Hı hı.
Şimdi bir şey daha oluyor krizlerde. Onu da unutmamak lazım. Bir şey daha oluyor. Gelir bölüşümünü etkileyebilecek bir takım gelişmeler oluyor. Hem yoksulluğu hem gelir bölüşümünü etkileyebilecek bir şeyler oluyor. Mesela iş kaybının az olması, Türkiye'deki durumda iş kaybının az olması, hani bu iyi bir şey olarak düşünüyoruz. Geçen krizde daha çok istihdam kaybı olmuştu diye, ama aynı zamanda tırnak içinde bir esneklik gösteriyor.
Hı hı.
Ücretler düşüyor. Ücretler düşüyor. İnsanlar daha düşük ücretle çalışmayı kabul ediyorlar.
Bir iş bulmak çünkü ücretinden daha önemli bir hal almaya başlıyor.
Evet. Dolayısıyla bu bir ücret düşüşüne tekabül ediyor çoğu yerde.
Yani,
ikincisi enformal sektöre geçiş artıyor.
Hı hı.
Yani pazarlık, iş pazarlığı hem ücret düşüşünü içeriyor, hem de sosyal güvenceyi kaldırma teklifini içeriyor.
Evet.
Ve Türkiye'de hakikaten şey var, veri var. Enformal istihdamın, kayıt dışı istihdamın arttığına dair krizde şimdiden.
Daha da arttığını. Daha çünkü da biz bayağı bir rekortmen durumlardaydık yanlış hatırlamıyorsam bu konuda.
Bir miktar, küçük bir artış ama bir miktar artış var. Bu da şey gösteriyor, insanların artık iş pazarlığını o şekilde yapmaya başladığını gösteriyor.
Yani artık sağlık sigortası, işte iş güvencesi, çalışma saatleri vesaire, bunları zaten bir kenara bırakmış durumda insanlar. Ücretle ilgili de bir pazarlık yapmıyorlar. Düşük ücrete de kabul veriyorlar. Sadece bir iş sahibi olabilmek için çalışıyorlar
iş
artık.
Evet, iş kaybetmemek için. Ve işte sen de söyledin demin, bundan önceki krizden olumlu görünen tarafı bu krizin, olumlu görünen farkı istihdamın o kadar düşmemiş olması. Hı-hı. Ama bunları da unutmamak lazım. Daha bir esneklik ortamında yer aldı bu kriz.
İnsanlar iş kaybetmemek için her şeye razı. O yüzden de istihdam devam ediyor da olabilir.
Yani şeyin güç dengesinin çok bozulduğu, işçi işveren güç dengesinin çok bozulduğu, zaten bozulmuş olduğu bir ortamda yer aldı.
Hı-hı.
Dolayısıyla böyle şeyler var. Ve enteresan olan, hem Dünya Bankası'nın, hani Dünya Bankası'nı istemiyoruz diye bağırıyorlar ya,
evet,
şeyler, hem Dünya Bankası'nın hem de ILO'nun, Uluslararası Emek Çalışma Örgütü'nün üzerinde durdukları şeyler bunlar. Yani
böyle bir ortaklaşmayı nasıl yorumlamak lazım? Yani birlikte rapor çıkartmak değil ama perspektifin aslında aynı olmadığı iki örgütün aynı yerden bakmak durumunda kaldığı bir süreci yaşıyoruz.
Şey yaparsanız, gözünüzün önünde devamlı bunlar, bu verileri görürseniz artık kafanızı gömecek kum kalmıyor herhalde. Yani biraz bu var. Bir de şey konuşuyorduk geçenlerde. Hani bu programda çok Polanyi'den de bahsedilir. Kendini, toplumun kendini koruma içgüdüsünden bahseder Polanyi. Böyle bir şey olduğu zaman, piyasa ekonomisinin yol açtığı felaketlere karşı toplum kendini korur. Şimdi toplumun kendini koruyacak hali kalmadığı anlaşılıyor pek çok yerde. Yani işte ne olsa kabul ediliyor. Esnek çalışma, ücret düşüklüğü, sosyal güvencesizlik vesaire. O zaman bu koruma işlevi bu tür uluslararası kuruluşlar tarafından üstlenilmeye başlanıyor belki. Yani bu kadarı olmaz artık.
Bir şekilde yani, nihayette bir denge gerekiyor çünkü, evet, değil mi? Piyasanın da devamı açısından bile.
Evet, o da var. Yani şimdi buna bu şekilde bakmamak lazım diye düşünüyorum. Yani piyasanın devamı açısından, kapitalizmin devamı açısından. Bunun alternatifi devrim değil.
Tabii. Kesinlikle.
Bunun alternatifi devrim değil. Yani bunun alternatifi devrim olsa devrim de çok acılı ve çok yani o da otobüs bekleyenleri vuran bir şeydir çoğu zaman ama yani.
Sosyal devlet dediğimiz şeye dair aslında üç aşağı beş yukarı el sıkıştığımız bir nokta var galiba. Hem devletle anayasa üzerinden hem de uluslararası anlaşmalar üzerinden.
Evet yani bütün bunlara dikkat çekiliyor mesela şeyde. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporunda şeylere ne olacak? Uluslararası sözleşmelere ne olacak? Bu bunlara hakikaten saygı göstermeye devam edecek mi ülkeler bu ortamda?
Ki savaş süreciyle birlikte aslında bu sözleşmelerin işte savaşla ilgili, barışla ilgili neyin nasıl yapılacağına dair kısmı epeyce bir yıpratılmıştı. Diğer kısımlarında yavaş yavaş yıpratılması öngörülebilir, beklenilebilir, denilebilir herhalde.
Tabii yani böyle ortamlar şey olmuyor. Hani kapitalizmin sorgulanmasından çok işlerin iyice bir orman kanununa göre yönetilmeye başlanmasına yol açıyor. Bu ona imkan veriyor. Ona imkan veriyor mesela şu iş pazarlıklarından bahsettim. Şu andaki iş pazarlıkların durumu bu merkezde.
Bu arada Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu 2009 iş dünyası, emek dünyası raporunda da bir diğer önerilen, öne sürülen şeylerden biri yeşil politikalar adı altında daha fazla iş istihdamının sağlanabileceği.
Evet.
Daha önce İlo'nun pek değindiği bir konu değildi bildiğim kadarıyla. Bu da galiba yeni bir açılım noktası mı?
Hem Dünya Bankası'nda hem İlo'da bunun üzerinde duruluyor. Dünya Bankası da duruyor, durmaya başladı. İLO da durmaya başladı. Yani şey gibi düşünülüyordu ya hep bu yeşil politikaların, işte iklim değişikliğine karşı önlem almanın maliyeti üzerinde duruluyordu.
Evet.
Bu çok pahalı bir şeydir. Bu bizim işte büyümemizi, istihdamımızı kötü etkiler. Hep bu istihdamla çevre arasında bir ikilem olduğu, bir çelişki olduğu fikri gündeme getirilirdi. Taleplere karşı, çevre taleplerine karşı. Şimdi tam bunun tersine bunu bir imkan olarak kullanma. Aslında Obama'nın ilk şeylerinde politika ile ilgili, ekonomi iktisat politikası ile ilgili söylediklerinde de bu vardı.
Evet.
Yani bunu bir imkan olarak görüp yeni yatırım alanları, teknolojik gelişmenin yeni bir yönlendirilişi ve bunun getirdiği istihdam olanakları olarak düşünmemiz lazım. Çevreyle mücadele, yani çevre sorunlarıyla mücadele konusunu fikri çok gündemde. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama yönetimi altında hem de uluslararası kuruluşların yaklaşımında. Bu da birçok iyi bir şey. Ben gene Polanyi'yi düşündüm biraz bunu okurken. Hep üzerinde durduğumuz bir şey. Meta olmayan üretim unsurlarına meta muamelesi etmek, işte krizlere ve büyük insani ve toplumsal sorunlara yol açar diyor Polanyi. Ve buna örnek olarak da emeği, doğayı ve parayı veriyor. Yani bu üç unsur. Şimdi uluslararası kuruluşların raporlarında hem bir çevre sorunlarına duyarlılık görüyoruz. Yani doğanın metalaşmasına karşı bir duyarlılık görüyoruz. Hem de finans konusunda bir duyarlılık görüyoruz. Mesela şeyde Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporunda, çalışma dünyası raporunda 2009'da bu finans sektörünün yayılmasından, finans sektörünün son dönemde, son 10-20 yıllık dönemde ne kadar yayıldığının ve bunun sonuçlarının ne kadar kriz ortaya çıkarıcı bir nitelik taşıdığını, krize yol açıcı bir nitelik taşıdığını görüyoruz. O da bana çok enteresan geldi. Şey diyor, finans sektörünün karlarının toplam şirket karları içindeki payının korkunç bir biçimde yükselmiş olduğuna işaret ediyor.
Türkiye'de de galiba veriler bu yönde değil mi?
Evet, evet. Dünyada böyle yani 1980'lerle karşılaştırıldığında hani şirket karlarının yarısı haline gelmiş durumda. Hı hı. Ayrıca finans sektörü dışında işte gerçek sektör derler yani üretim sektörlerinde ki şirketlerin karlarının çok önemli bir kısmı da giderek artan bir kısmı da yatırıma, kapasite artırmaya yönelik yatırımlara dönmüyor.
Hı hı. Tekrardan yastık altı
finans
bir çeşit.
Yöneliyor. Evet. Yani hani baktığımız yer yani sadece finans sektörünün karları değil sorun. Öteki sektörlerin karları da finans sektörüne gidiyor.
Bütün paranın toplandığı yer en nihayet de banka haline gelmeye başladı.
Evet ve bu paranın metalaşmasıyla çok yakından ilgili bir şey. Paradan para kazanılır hale gelmesiyle, hı-hı, ve bunun bir norm haline gelmesiyle. Sistemin, hı-hı, yani sistemin temel direği haline gelmesiyle ilgili bir şey. Krize yol açan önemli sebeplerden birinin bu olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından dile getirilmeye başlandı.
Peki bununla ilgili herhangi bir adım atılmasına dair tartışılan bir şeyler var mı? Çünkü bir yandan da görebildiğim kadarıyla bu konuda bir şikayetler aslında artık ana akım medyada bile dillendirilir oldu ama peki ne yapılsına dair de pek bir şey söylenmiyor sanki. Şey dışında, denetim dışında.
Yani denetim çok önemli bir şey ama.
Tabii, denetim çok önemli.
Çok önemli bir şey. Yani denetimin arttırılması demek bu yayılmayı, finans sektörünün yayılmasını bir miktar kontrol altına almak, hı-hı, demek ve bunu azaltmak demek. Denetimin kendisi çok önemli bir şey. Çünkü denetlediğiniz zaman meta olmaktan çıkarıyorsunuz. Bu paradan para kazanma şevkini kırmış oluyorsunuz bir miktar. Bu son derece önemli bir şey. Ayrıca şu da söyleniyor. Yani krizden çıkış yöntemi olarak bu bankalara akıtılan paranın acaba birazının da başka bir yerlere akıtılması daha doğru olmaz mıydı sorusu da soruluyor. Yani bu neye ne olur? Krizden çıkıldıktan sonra bütün bu söylenenler, bütün bu teşhisler ve tedavi önerileri gene bir kutuya konup kaldırılır mı, unutulur mu? Bu tabii çok mümkün.
Evet.
Çok mümkün. Ama hiç olmazsa bunların gündeme getirilmiş olması çok, çok faydalı. Çok faydalı ve bunu biz söyledik, Çağlar Keder de söyledi, ben de söyledim defaten. İktisat bölümlerinin hepsine bir kriz dersi, kapitalizmin krizleri dersi konulması fevkalade önemli gibi geliyor bana. Çünkü kapitalizm üzerine en iyi düşündüğümüz yer krizler, nokta krizler.
O zamana kadar pek düşünecek vakit olmuyor zaten galiba, evet, koşturması bile.
Evet ama mesela şeyde eğer 2011'de mesela istihdam eski haline dönecekse, eski çok parlak olmayan haline, 2011'den itibaren bütün ekonomi bölümleri oturup bu konuyu biraz düşünseler iyi olur gibi, hı-hı, geliyor bana.
Peki çok teşekkürler Ayşe Hanım.
İyi günler,
görüşmek
kolay
üzere
gelsin.
Size de.
Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder'le Sosyal Politika Forumu'ndan.